Ayrım 5.
Sayfa 41. Annesinin ona dönüp küçük kızının orada olduğunun bilincine varana dekki görüntüsünü Emine yıllar sonra işkence odasındaki biriyle eşleştirebilmişti. İnsan olmanın özellikleri yok olmuştu annesinde. Çene kemiklerinin yanakları geren sivriliği hiçbir zaman görmediği bir ağız edindirmişti ona. Annesinin dudakları bitmişti. Bu yarığın içinde sıralanmış dişler görünüyordu. Bu dişlerin arasında nasıl konuşup bağırıp sesini duyurabildiğini anlamak güçtü. Gözleri yeşil benekli, açık kahverengi, gözleri yuvalarında olduğunca açılmış kin doluydu. Öylesine bir korku almıştı ki Emine'yi. O adamlardan da görebildiklerinin çoğu bu anlamla yüklüydü. Yapay insandılar, hiçbir anıyı, ılıklığı, acıyı, güveni taşımamış, organları metal bir sıvıyı pompalıyordu vücutlarına. Beyinlerindeki çizgilere, sevmeyi ve şaşmayı bilmediklerinden, yeni yeşermiş dalgalı tarlaların yeşilinden hiç renk yansımamıştı. Anadolu bozkırlarında kesmikli toprakları tepen insanları da tanımayışın getirdiği kolaylığı taşıyordu o beyinler. Kendileri yapay insanlardı ya, bu karşılarındakinin insanlığını daha kolay zedelemek yönünden varabilecekleri en başarılı uca getiriyordu onları. Çünkü elektriği bağladıklarında insan sevgisi taşıyan bu vücutları nasıl gerip dağıttıklarını biliyor, acımasızlığın en çirkin, çürümüş sınırlarını aşıyorlardı. Beyinlere uzanamayan parmaklarıyla insan vücudunu ayrıştırıp aşağılamaya çalışıyorlardı. İnsan onurunun titizlikle taşındığı bölüme saldırıp dişliyorlardı. Öyle ya, kentler, ekonomi birlikte söylenen uzun yürüyüş türküleri, çağın yücelttiği başa çıkılmaz özgürlük bilinci ellerine geçmiş oluyordu böylece. Bu sentetik dokunuşlu kişiler rahimde dölüt olma süresindeki insan özelliklerini neyle değişmişlerse sonuna değin yitirmişlerdi. Çişinin geldiğini kasıklarına doğru sıcak, zorlayan bir etkinin bastırmasıyla duymuştu Emine. Gülünçtü bu düpedüz. Helaya gitmenin yersizliği durumun ciddiyetini anlayıp direnmesine yetti. Annesinin eteğine sarılarak onu geri çekmeye çalışmıştı. ''Yoksa kız değil misin?'' diye bağırıyordu annesi. ''Yoksa yattın mı Seçil o adamla? O zaman ne yaparız? Bu rezaleti nasıl temizleriz? Tam Ankara'ya naklimizi beklerken...'' Annesini çekerken ellerinin, bacaklarının hiç istemediği halde boşaldığını, yenikliğe doğru hızla gittiğini anlamıştı. Bu yenge annesine olmadık bir üstünlük kazandıracaktı. Ablasının yandaşı olacaksa bu ikinci gülünçlüğü de çarçabuk sağmalıydı. ''Susun anne!'' diye bağırıvermişti. Duymamış gibiydiler onu. Ya da bağırtısı istediğince güçlü değildi. Çözülme somuttu artık. Ablasının sesi kesilmişti, inliyordu. Annesinin elinde kopmuş saçlar vardı. Ablasının yüzünü kendine çevirmek için annesi yine de kalan gür saç tutamlarına yeniden alabildiğine asılıyordu. ''Söyle, kız değil misin?'' Babalarının odaya girişini üçü de görmemişti. Emine artık çiş etme gereksinimini duymuyordu. Annesi peş peşe ''Yoksa kız değil misin? Yoksa kız değil misin?'' diye yineliyordu. Uykulu babası birkaç gevşek adım attıktan sonra ''Nüveyre, kızı bırak!'' demişti. ''Yanında kim var görmüyor musun?'' Annesi dönüp Emine'yi gördüğünde şaşılası bir öfke sönmesiyle sobanın yanına çökmüştü. Babası Emine'ye yaklaşıp saçlarını okşamaya başlamıştı. ''Yeter, uzun ettin!'' diyordu annesine babaları. ''Söylediklerini kulakların duymuyor. Tamam, yetti, kes!'' ''Allah'ım, Allah'ım ben öleyim bari!'' diye çırpınmaya başlamıştı annesi. Emine öfkeli başını babasının elinin altından çekmiş, ''Yoksa ablam kız değil mi?'' diye sormuştu. ''Peki bu ne demek?'' Babası annesini sert sayılacak bir hızla çekip kaldırmış, ''Bu senin yaptığın saçmalık Nüveyre!'' demişti. ''Böyle bir çıkışla ne elde edeceksin? Hep göz korkutarak, bıktırıp da sindirdim sanarak ha?'' ''Ya ondan yana ol! Adamın evliliğini söyledim diye değil mi ya? Hoşuna gitmez. İki çocuğu yaparken iyidirler karıları. Onların kirli kokulu çoraplarını yıkarken iyidirler. Sonra kadın yaşlandı mı, okumuşu da, köylüsü de.'' Emine sorusunda direnmişti. ''Yoksa ablam kız değil mi baba?'' Bu soruda direnmeyle kafa tutuşun tadını ilk kez almaya başlamıştı. Oysa ablası önceki yerinde çöke kalmış, kötülenip hakkı yenmiş olmanın ezikliğini üstünden atamamıştı. ''Ne demek o?'' demişti babası. ''Oğlan değil ya, bak kız işte. Hem sen bu gürültünün içinde ne arıyorsun bakayım? Babası kakarca yatak odalarına itmeye başlamıştı annelerini. Anneleri itildikçe üstünden bir şeyler dökülüp azalıyormuş gibi bedeni küçülüyor, buna karşın yüzündeki amansız gerilme alabildiğini artıyordu. Çek elini, çek kolumdan. Sütyensiz memeler değil mi Selahattin? Babasının annesine attığı tokadın sesini duydukları kesindi de yine de dayak yiyenin anneleri olduğuna inanamamışlardı. İzmir'de ilk çocuğunun doğumunda ne demişti klinikte babasına Seçil? Kilo aldınız babacığım. Mavi uçucu kumaşların içinde bir top kıpırtılı pembe canlıyı kaldırmıştı babalarına doğru. Oğlumun adını Selahattin Bora koyduk, bilin. Görülmesi istenmeyen gözyaşlarını erkekler çoğunluk bir camın önüne yürüyerek örterlerdi. Lüks bir doğum kliniğinin çevresi alüminyumla çerçevelenmiş, pahalı bir penceresiydi orası. Emine ağlamamak için gözlerini alabildiğini açmıştı. Deney iyi sonuçlanmıştı, yaş gelmiyordu böyle yapınca. Annelerini iterek yatak odası kapısından sokmaya çalışan babalarına bakmak istememişti. Kirli bir şeyler dönüyordu çevresinde. Ablasıyla da göz göze gelmek istememişti. Açığa çıkan korkularının bastırdığını duydukça ne yapması gerektiğini düşünmeye çalışmıştı. Babaları yatak odasının kapısını örtüp geri dönünce gözlerini başka bir yöne çevirmişti Emine. ''Peşimde ne arıyorsun bakalım? Haydi ortanca yatmaya.'' Emine ilkten şaşalamıştı, sonra duymamış olmayı seçmişti söylenenleri. Ablası dizlerine eğdiği başıyla kıpırtısızdı. Babası sobaya gidip kapağını iki kez açıp kapamıştı. ''Soba sönmüş.'' demişti. O anda sabah ezanını ilk kez duymuşlardı. Emine'yi geceden beri alan sarsıntı tümüyle durulmuştu. Ablası aynı yerde çömelmiş, babası ayakta, Emine öylece ezanın bitişini, sokaklardan geçenlerin ilk seslerini birlikte dinlemişlerdi. Emine yatıştıkça ablasına acıması yoğunlaşmıştı. Babası ablasını da okşamış, Seçil'in karışık saçlı başının yavaşça doğrulmasını, yüzünün belirmesini Emine tutkuyla izlemişti. Karlarla oynadıkları günlerdeki pıtraklanan sevgi içini yeniden ısıtıvermişti. Hastalıklı, karanlık, kuytu şeyler çekiliyor, günün yenilenmesiyle gecenin tortuları yitiyordu. ''Hadi bir iki saat yatın.'' demişti babaları. ''Neredeyse sabah olacak, okulunuz var. Hem bu yıl artık Seçilimiz mezun olacak, artık bir abladır o.'' Babasının yüzü akçıllaşan elektrik ışığının altında bir çizgi kesinliğiyle belirmişti. Bu yüzde ağır bir umutsuzluğun yükü vardı. Seçil ablası ağlamaktan kızarmış gözleri, soluk yanaklarıyla babalarına bakıyordu. Dudaklarının kıyısında kurumaya yüz tutmuş bir kan topağı vardı. Emine'nin baktığı uzaklıktan bile kızıl pıhtının yükseltisi seçiliyordu. ''Peki babacığım yatalım.'' demişti Seçil ablası. ''Sen de Emine Hanım.'' demişti babası. ''Ortanca sen de haydi bakalım.'' Adıyla ne eğlenirlerdi Emine'nin? Sıradan sayılan bir adı olması ona sık sık takılma konusu olurdu ailede. Seçil Kubilay gibi adlardan sonra Emine'nin yumuşacık dikkati çekmez söylenişi arkadaşları arasında da öğrenciliği boyunca da kimilerince tatlı bir takılma konusuydu. Adını en çok beğenen Haydar olmuştu. Seçil ile Kubilay'ın arasına seni nasıl da adınla ayırıp koymuşlar Eminecan, Hanımcan demişti. Babaannesinin tanımadığı bu Kafkas göçmeni kadının adı ona giderek yakışmıştı. Babaannesinin garip bir kadın olduğunu kanıtlayan olaylar anlatılırdı. Rusya'dan kaçarlarken en gözde saydığı eşyasını, semaverini yanından ayırmamış, kendisine onca yükte hafif, pahada ağır eşyaların içinden asıl taşınması gerekenin semaver olmadığı üstelenip anlatıldığı halde onu almakta diretmiş. İkide bir yoklarmış, aman durun nerededir rica ederim bakayım dermiş. Peki babacığım yatalım ya ben bir şey soracağım demişti Emine. Babası iki kızını da bıkkın yumuşak bakışlarla süzmüş. Seçil ablan da sen de uyuyun soru sormak da yok. Babacığım demişti ablası odalarına girerken. Tamam çocuklar tamam soru sormak yok gün ışıyor haydi uyuyalım. Hepimizin şimdi uykuya kendimize gelmeye ihtiyacı var. 1970 yılında Ankara'da babasıyla birlikte yürüyorlardı. Akşamın geceye kol verdiği bir saatti. Gima'nın oradaki insanların itiş kakış gidiş gelişine bakıyor Emine. ''Nasıl kurşunlanıyor, tozlanıyor değil mi baba Ankara? Ne dersiniz?'' diye soruyor. ''Kalenin oradan hiç baktınız mı? Gece konduların tepelere, boz topraklara yapışırmış gibi çoğalmalarını hiç gördün mü? birdenbire siz yok, sen var konuşurken. Paris'in 1789'undan bir görüntü sanki. Anadolu'nun dört bir yanından akın etmişler. Anadolu delegeleri diyebiliriz bu kalabalığa. Doğudan, ortadan, güneyden, kuzeyden. Aceleci, tez canlı Lazlar bile var. Onca denizi bırakıp da nasıl ediyorlar bu bozkırda diye düşünürüm hep. Batı Anadolu'nun seymenleri de desem gülme. Hepsi kendi yörelerinin oyunlarını biliyor. Biz bir soruşturma için gelmiştik arkadaşlarla, meraklarını öğrenecektik. Geçim koşulları yüzünden soluk alamadan didinip durmalarından ötürü bayram olduğunda ara bulup alanlara doluşarak hemen halaya ya da horana, zeybeye durmalarındaki alışkanlığı öğrenmeyi istiyorduk. Gerçi folklor bizim için feodal bir kalıntıydı ya, çocuk sayısının çokluğu, kazanç durumları. Bunları araştırıyorduk. O insanlar Ankara'nın dolaylarında, Ankara'dan değilmiş gibi duran parçalar. Oysa kentin içlerine sabah bir dağılmaları var, görülecek bir insan gücü. Siz gördünüz mü? Birden yine size geçiş. Soru yok artık Emine. Kişinin kendisine hep sorular sorarak yaşamasını kolay mı sandın, hele bu yaşta? Ama babacığım yaşıyorsunuz. Yok çocuğum yok, öyle sizin gibi durmadan irdelemenin sonu gelir mi? Öyle olsaydı aileler, devletler. Babacığım, sorularımı niçin böyle savuşturuyorsunuz? Hayır, savuşturma değil bu. Hem sen ne yaşadın ki, ne kadar yaşadın ki böylesine sorguluyor, suçlayabiliyorsun herkesi? Her şey kişilerin tekil yaşama süresi içinde öğrenilseydi. Ben onu demek istemiyorum, kelimelerle oynama. Babacığım, bu işler çok eskiden başladı. 1789'dan örnek veriyordum demin. Üstelik daha bile eski. Siz bir ara bana sosyal başkaldırıları anlatan yığınla kitap okuduğunuzu söylüyordunuz. Peki ne işe yaradı onlar? O yıllar Fransız edebiyatına çok düşkündüm. Onların büyük yazarları Paris Komünü'ne epey yer veriyorlardı. İlginçti anlattıkları. Elbette okuyacaktım. İşte ben de size bunlara benzer şeyler soruyorum. Soru sormak yok Emine, yürüyüşe çıktık ya. Baba kız ışıklı bir oyuncakçı vitrininin önünde duruyorlar. Emine babasının koluna girip ağırlığını ona aktarıyor. Bu yıllar rahatsınız değil mi baba? Yine mi soru? Sen beni ancak 30'unu geçince anlarsın Emine Hanım. Niye? Bak işte bu sorunun cevabı var. Hayat seni çevreler, sarar, iş, güç, ilişkiler, belki de bir aşk. Birlikte gülüyorlar. Yıllardır unutulmuş bir yakınlık baba kız sevecenliği yerini alıyor hemen. Aşkı abanmadıkça, söndürmedikçe o duygu kişiye atılım dirlik verir. Bakındı benim Erzurumlu Emine Hanım'ım neler de bilirmiş. Yanağından öpüveriyor sarılıp babasını. Geçenler ilgiyle bakıyor. Bir oyuncakçı dükkanının önünde genç bir kız ve orta yaşlı bir erkek. Evet, orta yaş geçeli çok oldu babası. Ankara'nın seçkin bir terzisinin elinden çıkma paltosu çizgileri bulanıklaşmış gövdesini sıkıca çerçeveliyor babasının. Kuşku verici olabilirler öpüşürken. Bridget Bardot günlerinden kalma, odasını oyuncaklarla dolduran çocuk kadın simgesi çok yaygınlaştı. Emine gülmeye kaptırıyor kendini. Aşka Emine Hanım, gülersin değil mi? Yok baba, dekorsuz aşklar bizimkiler. Konuşmaları bittiğinde kendilerini Büyük Ankara Oteli'nin önünde bulmuşlardı. Babaları yatak odasına girerken doğan günün ağdığı camlara bakıp ''Tamam değil mi kızlar?'' demişti. ''Hepimiz yorgunuz, anneniz de. Üstelik sizler çocuksunuz. Bu yorgunlukları daha pek anlayamazsınız.'' Yataklarına girerlerken sabah horozlarını duymuşlardı. Oysa horozların daha önce ötmüş olmaları gerektiğini biliyordu Emine. Leylim Nine söylemişti ona. Ezandan çok önceleridir horozların dinelmesi balacan. Emine gün ışığı uçuk mavilerden sıyrılıp aklaşırken dalıp gitmişti uykuya. Gözlerini açtığında annesinin yatağının başında durmuş, kırık, yorgun bir sesle konuştuğunu, çok ender rastladıkları için yadırgadığı, uçucu gülümseyişi içinde görüvermişti. ''Ben çıkıyorum Emine, senin ilk dersin jimnastik, onun için uyandırmadım. Öğretmene mazeret kağıdı götürürsün, ablanla Kubilay çoktan gittiler. Seçil'in İstanbul'a nakli işiyle uğraşacağız bugün de. Ekmeklerini falan elimle kızarttım, soğutma. Hem bu sabah kiraz da seninle yiyecek.'' Bu dalgınlaşmış annenin saran, güven verici havası, hatta güzelliğe benzer yumuşaklığı, öğütten sıyrılmış okşayan konuşması, bebekliğinin emziren kadınını, yılların ardından çıkarıveren cömertliğini, gün atarken yitirdiğini sandığı çarpıntılı anne sevgisini hızla geri getirmişti. Sarılıvermişti annesine, başını karnına dayamıştı, yüreği sevinçle, sıcaklıkla geriliyordu. Anneciğim, ne var Emineciğim, de bakayım. Ablam gitmese, bu yılı burada tamamlasa, son yılı ya, ne kaldı bitmesine okulların? 6 ay var daha, İstanbul'da bitirir liseyi. Anneannen, Nemide teyzenin de yalnız olduğunu söylüyor. Nemide daha genç sayılır, belediyedeki işinde de derecesi yükseldi. Biz de seçile para yollayacağız tabii. Sonra İstanbul'dan alınmış bir lise diploması falan çok daha iyidir. Anneciğim, o adamla hiç buluşmadı ki ablam. Nereden biliyorsun? Söyle. Yoksa seni aracı yapacak kadar ardamarı mı çatladı bunların? Kalk, kalk. Annesi çekilivermişti. Emine dengesini yitirip beklemediği bir hızla Somya'nın kıyısına çarpmış, duvarı göğüslemişti. Ağlıyordu. Oysa canı acımamıştı. Sevgisizliğin beklemediği bir hızla dönüvermesi afallatmıştı onu. Söyle, yoksa mektupların... Ben bir şey bilmiyorum. Ablama yazık. Annesi uzaktaydı. Yaka iğnesiyle oynuyor, süründüğü limon kolonyası belli beliriz yayılıyordu odaya. Kış hastalıklarının geçirildiği bir oda oluyordu yavaşça orası. Sen benden iyi mi bileceksin? Bu evde her şeye dikkat etmek bana kaldı. Babanıza gelince. Ablan çok güzel bir kız. Varlıklı, rahat bir evlilik yapabilir. Bu dağlarda ya da Nemide teyzen gibi tozlu dosyalar arasında çürümez. Bütün çabam onun iyiliği içindir. Evlenecekse niçin okutuyorsunuz? Laf işte, tam çocuk aklı. Bir yüksek mühendis ya da uzman doktor ya da dışişleri mensubu olan birinin karısı bazı şeyleri bilmek zorundadır. Nemide teyzenin okul arkadaşı Sara, Amerika'ya giden bir doktorla evlenirken tahsili de önemliydi. Yani Sara okumamış olsaydı, kocasının yanında sosyal faaliyetlere falan giremezdi. Sen doğmadan bir yıl kadar önce baharda Missouri gelmişti. Ben, Sara, Nemide teyzen doğma bahçeye doğru yürüyüş yapmıştık. Sen akaretlerdeki evde doğdun, İstanbullusun. Nemide teyzen açık göz çıkmadı. Sara ondan boyca da kısadır üstelik. Nemide teyzeni eskiden göreydin, öyle güzeldi ki. Gözleri için söylenmedik övgü kaldı mı bilmem. Şimdi gitti göçtü açıkçası. Asabiyet çizgileriyle dolu apak cildi. Çocuk da yapamadı elbet. Bir kadın ne olursa olsun evlenmelidir. Nemide'nin yanında Sara görünüşçe bayağı da sayılabilirdi. Missouri'yi gezerken İstanbul günlerce gezmişti o kocaman gemiyi. Güverte, subayı Amerikalı Ava Gardner'e benzetmişti teyzeni. Güzellik kalıcı değil, değerini zamanında vermeli. 1969'da Emine, sizce kalıcı olan nedir diye sormuştu annesine. Şerefli bir hayat ve çocuklara bırakılacak servet. Sonra Emine'nin elindeki kitapları göstererek, parayı nasıl küçümsersin demişti. Seninkiler de aynı şeyi söylemiyorlar mı? Her şey ekonomiktir demiyorlar mı? Emine gülüvermişti. İnsanı yabancılaştıran parayı söylemiyorlar. Size anlatmak güç. Para kişiyi araçlaştırmamalı, araç olmalı demek istiyorlar anne. Charles Dickens'ın kadın kılığına girmiş tefecilerinden biri gibi görünmüştü gözüne annesi. Anneciğim, insanı çarpık eksik kılmamak, öz değerinden koparmamak, temel ilişkilerini bağımsız kılmak için parayı emeğin, fırsat eşitliğinin karşısına değil, içine sokmak için söylüyorlar. Annesi bilgiç, orta yaşlı bir kadındı artık. Daha çok Seçil ablasının annesiydi, bundan onurlanıyordu. Etkinliği olan bazı çevrelerle bağıntılara girmişti. Baştan tanışılmasa da rastlantılarla, 2-3 anlatımla ortaya çıkıveren aynı katın kolay dostluklarına açıktı. Türk-Amerikan Üniversiteler Birliği'ndeki toplantılara her katılışında ötekilerin benzeri yeni tanışlar ediniyor, evde bunların altını önemli çizerek anlatıyordu. Annesi Ankara'yı benimsemişti, düzenli, rahat ettirici bir konumu olan bu kentin Türkiye'nin genç cumhuriyetine çok uyduğu, yaraştığı kanısındaydı. Varoluşlarına gelince orada yaşayanların da işsiz olduğunu kimse iddia edemezdi. Yoksulluk mu? O her yerde vardı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş çözümlenecekti her bir şey. Annesi sorduğu mektup konusunu anlattığı geçmiş şeylerin büyüsüyle unutmuş görünüyordu. Odada bir iki kez gidip gelmişti. Kahverengi eteğinin önünü gerekmeden eliyle bastırıp karnını beliren çıkıntısını soluğunu çekerek içeri almıştı. Perdeyi aralamıştı. Karların buzullu aydınlığı odaya üçgenleşip yayıldı. Emine ağzına doğru kayan ılık bir tatla irkildi. Burnundan ince bir sıvı iniyordu. Avucuyla batırdı. Kanın kızıllığını suskuyla karşıladı. O sıra annesinin ardı dönüktü. Ona sezdirmeden geceliğinin koluna sildi kanı. Annesinin iç tepisiyle göstereceği ilgiyi istememişti. Kan izinin annesince görülme olanağı yoktu. Pazenleri, koca pamukluları, kiraz bakır leğeni önüne çekip yıkardı. Cılız kollarının koca leğenin içinde didişip durması kiraz oyun oynuyormuşça eğlendirirdi göreni. Yalnız bu eğlentiyi bozacak tek şey kirazın yüzündeki ciddi kaygı, çocuk alnında biriken ter tanecikleriydi. Annesi deminki uzlaşmacılığını unutmuş, buyurmaya dönüşen sesiyle "İkinci derse yetiş, matematiktir," deyip çıkmıştı. Emine, okula gitme isteğinin sönüverdiğini, artık bu evin onların çocuksu coşkunluklarından uzaklaştığı, Erzurum'unsa aralıksız karlara bürülü kalacağı duygusuna kaptırmıştı kendini. Toprağa yakın sarısı olmayan Erzurum güneşinin altında, kardelen çiçeklerinin yer yer açtığı, küçük yeşil parçaların belirmeyeceğine karar vermişti. Kardelenler de çıkmayacaktı. Onların soğanlarını güçlükle kökleyemeyeceklerdi. Tahta kızaklarında kayarken buzlaşmış düzlüklerin kesme saydam yansımalarıyla içleri kamaşmayacaktı. Dün geceden bugüne değin Emine'nin sevdiklerini zedeleyen, körelten şey durmadan gelişiyor, boy atıyordu. Terliklerini sürüyerek yemek yenen, oturulan, konuk ağırlanan odalarına girdi. Gece anne, baba, abla arasında yasak olanın gemlenemeyip çözülüverdiği aynı yerdeydi. Sobadaki kütükler Emine'ye ne zaman duysa kıvanç veren çıtırtılarıyla yanıyordu. Yıllarca sonra Beyazıt Meydanı'nda bir tayın korkulu, terli koşuşuyla kaçışan, dört dönen topluluklarını coplamaya çalışan polislerden birinin "Komünisti bulmuşam" demesiyle bu yanan odun seslerini inanılmaz bir gerçeklilikle yeniden duyuru verecek bu çağrışım hızını da zor çözecekti. Pencerelerdeki buzlu demir parmaklıklara serçeler konmuştu. Aklaşan uzantılarla beliren, solgun güneşin altında şaşkın, kararsız ötüp duruyorlardı. Kiraz, Emine'nin odaya girişine bakmamıştı. Babasının gazetelerinin başına eğilmiş, resimleri izliyordu. O sıra eve Cumhuriyet ve Hürriyet gazeteleri alınıyordu. Kiraz'ınsa evi ne zaman boş bulsa, yazılı, resimli olan her şeyi karıştırdığı kesindi. Annesi çalıştığı 5 ayda resimlerle İngilizce kitabının durmadan yer değiştirdiğinden arasız yakınırdı. "Canım, kimin işine yarar ki Selahattin? Allah aşkına sen mi aldın? Çat pat okul Fransızcasıyla olmayacağı açık. Bir yoluna falan koyayım diyorum şu İngilizceyi. Gerekli bir dil, tartışılmaz artık bu." Sonra koyduğu yerde değilse de biraz yakınında buluyordu kitabı. Gazetelere dalıp gitmiş Kiraz'ı korkutmak isteği Emine'nin karamsarlığını dağıtıvermiş. "Kiraz!" diye bağırmıştı. "Hadi çay içelim." Kiraz hızla fırlamış, yüzünü alan çekinme aydınlık gülüşüyle dağılıvermişti. "Sen miydin Emine Hanım?" "Bendim ya, Kiraz Hanım." "12'sindeki Emine Hanım." "Evet, Kiraz Hanım." Kiraz'ın onun yaşına aykırı olan hanım sözündeki tuhaflığı, gülünçlüğü seçebilmiş olması kıvandırmıştı Emine'yi. Büyükler yoktu ya, yaşama çocukların arasında tökezlenmeden akabilirdi bir süre.